Merhabalar değerli dostlar. Ekim ayı biliyorsunuz zeytin ve zeytinyağı sektörü için hasadın başladığı aydır. Aslında gerçek bir zeytin ve zeytinyağı ülkesi olan, ancak bunu üst seviyede bir iletişimle hem iç piyasada hem dünyada hak ettiği değeri yansıtacak şekilde kullanmakta sıkıntılar yaşayan Türkiye'de tam da hasat zamanı gelmişken hem sektörün durumunu hem de pandemi sürecinin ardından zeytin ve zeytinyağında bu sene beklenen gelişmeleri Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçılgın'la konuştuk. Sesli Fikircikler podcast serisinin bu 19. bölümünü keyifle dinlemeniz dileğiyle. Evet, başlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçılgın bu ayki podcast yayınımızın hem de yeniden Merhaba dergisinin Ekim sayısının konuğu. Ekim ayı hasat ayı malum, zeytin zeytinyağı bölgesi, körfez bölgemiz, Ayvalık başta özellikle Türkiye'de ve gerçekten dünyada da zeytin ve zeytinyağı kalitesiyle öne çıkan bölgelerden biri. Bunun üzerine hem konuşalım hem pandemi girdi araya. Geçen sene hasat etkinlikleri de yapılmamıştı. Dolayısıyla 2019'da kaldık en son hasat etkinliklerinde. Neydi? Her hasat bir barış çağrısı mıydı Mustafa Bey? Öyle bir tema vardı galiba, değil mi, 2019'da? Evet. Bakalım bu sene neler var? Bu sene yapılacağını ben de öğrenmiş oldum sizden. Ona ilişkin de detaylı açıklamalarınızı alalım. Herhalde pandemi sonrası ilk toplantıda hem üreticiye hem de sektör temsilcilerine de ciddi anlamda bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıkları için kolay gelsin şimdiden.
Teşekkür ederim.
Zeytin bütün ağaçların ilkidir diyor. Biliyorsunuz Artun Ünsal'ın bir kitabı var. Ölmez Ağacın Peşinde başlığıyla oradan başlayalım istedim. Dolayısıyla zeytinde şöyle geçmişten bugüne özellikle sektörde üretici kısmında hep üretici dertlidir biliyorsunuz. Maliyetler konusunda maliyetlerin yüksekliği. Verilen teşviklerin, desteklerin, primlerin yetersiz olması geçmişe oranla. Onun için şöyle bir ben geçmişe baktım. Örneğin 2001, yani çok da geçmiş değil aslında, 20 sene öncesine bir gittiğimiz zaman 2001'de 500 bin ton zeytinyağı üretimi, 1,5 milyar dolar ihracatla Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir zeytinyağı sektörü yaratmak için tüm öncüler ortak karar vermiş Ayvalık'ta yapılan etkinlikte. 2006 yılına geldiğimizde Ayvalık Ticaret Odası'nın öncülüğünde coğrafi işareti de aldı Ayvalık zeytinyağı için. O yıl ortalamasına baktığımız zaman 2006'da 1,43 liraymış bakın dolar. 1 kilo zeytinyağı da 5,30 liraymış. 5 lira 30 kuruş. 2019'da 5,7'lerdeyken en son yaptığımız etkinlik bazında söylüyorum. 5,7 iken dolar bazında Türk lirası karşılığı 1 kilogram zeytinyağı da 18 liraymış. Bu sene nasıl gerçekleşiyor? Kur paritesi açıkçası aldı başını gidiyor. Yani doların 9 liraya yaklaştığını görüyoruz. 2021'de nasıl gerçekleşmesini öngörüyorsunuz bu rakamların?
Teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılı pandemi süreci içerisinde geçti. Sektör bu aşamada tabii ki ciddi zararlar gördü ama yine de biz bu süreçte özellikle dijital e-ticaret eğitimleri vererek üyelerimize marka sahiplerinin e-ticaret yöntemiyle satış yapmalarını istedik ve çoğu marka sahibi de bunu başardı. Şöyle söyleyebilirim, 70 marka içerisinde şu anda 50 üyemiz e-ticaretle satışlarını gerçekleştiriyor. Pandemi sürecinde de bunu yaptılar ve cirolarının da büyük bir kısmı artık e-ticaretle oluşuyor. Bu yıl zeytinyağı fiyatları nasıldı? İşte biliyorsunuz 29 lira sızma yağı şu anda, ki bu sezonda 26 lira civarındaydı. Onun dışında yine 21-22 lirada rafinelik yağlar piyasada değer buldular. Şimdi diyeceksiniz ki bu piyasa nasıl şekilleniyor, nasıl oluşuyor, bu fiyatlar nasıl belirleniyor? Bu fiyatlar çok direkt olmasa bile Avrupa'nın verdiği fiyatlara göre şekilleniyor. Yani aslında Türkiye'deki zeytinyağı fiyatlarını belirleyen yine Avrupa Birliği ülkelerindeki fiyatlar. Bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinde, siz de biliyorsunuz, zeytinyağı üretimi çok fazlaydı ve bunun neticesinde de fiyatlar düştü. Ve evet, büyük bir stok da devrolacak 2022 yılına. Türkiye'de de 2022 yılına devrolacak stok şu anda 25 bin ile 30 bin ton arasında. Yani şu anda hala 25 bin ile 30 bin ton yağ satış yapılmak üzere bekliyor ve henüz daha satılmadı. Bu da önemli bir dezavantaj. Önümüzdeki yılın fiyatlarının belirlenmesi açısından. Önümüzdeki yılın fiyatlarını tahmini olarak söyleyelim. Sızma 35 lira olacağını ümit ediyoruz. Ve yine rafinelik yağlarında 27-28 lira civarında gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Diyeceksiniz ki her şeye farklı zamlar geliyor. İşte zamlar artık ne kur artışıyla orantılı, ne enflasyonla orantılı. Özellikle bakın mazot, gübre, ilaç, hı hı, bu emtialar %100 oranında arttı bir yıl içerisinde. Evet. Bunu hiçbir şeyle açıklamak mümkün. Sadece bu emtialar değil, diğer emtialarda son bir yıl içerisinde %100 oranında arttı. Bu sizin bahsettiğiniz kur farkının da çok ötesinde bir maliyet artışına sebep oldu. Zeytin üreticisi, zeytin çiftçisi, zeytin taciri, zeytin satıcıları veya bu sektörden geçinen herkes için bir dezavantaj oluştu. Şimdi ben zeytin üreticileriyle görüşüyorum. Emin olun, mazot, ilaç ve gübre zamları çok etkili. Bunun yanında toplama maliyetleri var. Artık biliyorsunuz iklim krizi var, sulama maliyetleri var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman zeytinyağı fiyatı çok düşük kaldı ve hak ettiği yerde de değil.
Tabii, onun için dedim. Aslında bu 2006 yılında coğrafi işaret alınmasından sonraki süreç de hızlandı. Ayvalık bu konuda da önce oldu. Hem hasat etkinliklerinde olduğu gibi ülke geneline yayılmasında bu tarz etkinliklerin, hem de coğrafi işaret kullanılmasına yönelik özellikle. Sanki böyle sabit değerler üstünde bir kazanç değil de bir kayıp söz konusu. Acaba bir yerlerde yanlış mı yapılıyor? 2001'den bu yana o bahsettiğimiz 500 bin ton üretim ve 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi, yani Şampiyonlar Ligi hedeflenmiş. Ne kadar yakınındayız ya da 20 yıldır aynı yerde mi acaba sektör bir patinaj çekiyor? Diğer yandan Avrupa Birliği zaten dünya zeytininin %68'ini takribi üretiyor. %54'ünü tüketiyor. %70'i de ihraç ediliyor Avrupa Birliği'nde. Yani işin aslına bakarsanız %52'si İspanya'ya ait incelersek eğer büyük kısmında yüzdelik dilimde. Kalite konusunda da İtalya başı çekiyor. 2012-2014 yılında kararname çıkartılmıştı, hatırlarsınız, Avrupa Birliği'nde. Hatta 4 tip kararname çıkarttılar ve tek tip de yapmadılar bu destekleri. Böldüler. Kilogram başına 1,3 euro destek verdiler. Her yılda toplamda baktığımızda rakamlara özellikle 3,9 milyar euroyu buluyor bu subvansiyon uygulamaları. Hem kapasite hem de bu bizim rakamlarla birlikte açıklarsak pek aslında yanından geçmiyor. Bir de uygulama açısından da bu kararnamenin içeriğini biliyorsunuzdur ama bir hatırlatmak isterim. Tek seferde de vermiyor bu destekleri peşin olarak. Adeta hani kurumlarda nasıl performans yönetimi yapıyoruz, bunu ciddi bir performans ölçütü olarak görüyor ve ona göre yapıyor Avrupa Birliği. Ve bizim klasik var yılı yok yılı diye tabir ettiğimiz bu iklimsel değişikliklerin getirdiği etkileri kapatmak için de ülkeden ülkeye farklı destekler uygulayabiliyor. Evet. Her ülkeye sabit kılmıyor ve özellikle ithalat konusunda bir kırmızı çizgisi var ki Tunus biliyorsunuz sadece öyleydi benim hatırladığım. Onun dışında bir ithalat yasağı da var. Yapanlara da ciddi bir cezai müeyyide vergi cezalandırması tabi tutuluyor ve mecbur kılıyor. Yani iç piyasaya yönelik gerçekten son derece etkili bir prosedür ve uygulama söz konusu. Bu tarz yaklaşımlara yönelik çalışmalar bizde merkezi hem yönetim nezdinde de ticaret odaları, işte odalar birliği ve zeytin sektöründeki tüm enstrümanlar, öne çıkan özellikle sektör temsilcileri bazında. Acaba biz de bu uygulamaları yapamaz mıyız? İç piyasada öncelikle bir düzenlemeye gidemez miyiz bu şekilde Avrupa Birliği gibi?
Tabii ki. Bunun için önce bir tarım programınız olması lazım. Bir tarım planınız olması lazım. Maalesef evet. Türkiye'de bu konuda eminim bakanlık yetkilileri çalışıyorlardır ama bir eksiklik olduğu, bir planlama eksikliği olduğu göze çarpıyor. Demin Avrupa'da söz ettiniz. Biraz rakamlara girecek olursak işte İspanya 1 milyon 100 bin ton yıllık üretimi. İşte İtalya 400-450 bin tonlarda. Yunanistan 350 bin ton. İşte evet. Tunus ve Suriye bizden daha çok üretiyorlar 250 bin ton. Biz de yıllık ortalama 200 bin ton. Hatta net rakam vereyim. Yıllık ortalama bizim 197 bin ton zeytinyağı üretimimiz var. Evet. 2001'deki 500 bin ton yağ şu şekilde idi. Sadece üretim olarak değil, üretim ve dışarıdan alıp dökme olarak sattığımız yağlarla beraber 500
dahil.
Bin ton. Çünkü Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı zaten maksimum 250 bin tonun üzerinde üretim yapmaya müsait değil. Biraz daha detaya gireyim. Mesela 1994 yılından 2004 yılına kadar zeytin sektörü olumluydu. Güzel fiyatlar vardı. Kazanç iyiydi. Fakat zeytin ağacı sayımız azdı. 2004'te başlatılan bir kampanyayla 94 milyon olan zeytin ağacı sayımız Türkiye'de 175 milyon adete çıkartıldı. Bunlar yeni bizim dikme dediğimiz fidanlar. Tabii ki bunlar henüz tam randımanıyla meyve vermeye başlamadı. Bunların da 155 milyonu meyve veriyor. 20 milyon ağacımız hala meyve vermiyor. O açıdan öyle de bir kaybımız var. Biz şunu hesap ediyoruz. 175 milyon ağacımız meyve vermeye başladığı zaman ancak biz 500 bin ton yıllık üretimi başarabileceğiz. Ve dünya ikincisi olacağız. Tabii ki bu hedef 2004 yılında konan bir hedef ve bu hedefe yönelik de yapılan bu dikimlerde bunu gerektiriyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ben böyle olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu iklim değişiklikleri, kuraklık, iklim krizi daha fazla etkisini göstermezse.
Ağaç varlığından bahsettiniz. Takribi 200 milyon ağacı var Türkiye'nin diyebiliriz o zaman son ekilenlerle beraber. Bir yandan da zarar gören zeytin bölgeleri de var. Evet. Bir takım maden çalışmalarına maruz kalıp kesilmek durumunda kalan. Bir yandan ekiyoruz acaba bir yandan da azalmaya devam mı ediyor? Onu nasıl dengeliyoruz? Bir bakmak lazım gerçekten dediğiniz gibi rakamları ama orada da sanki bir dengesizlik var gibi. Örneğin Mustafa Bey, İspanya'nın 350 milyon ağacı var. Ve ortalama üretimi 1,5 milyon ton. Bizde bu bahsettiğiniz ekimle beraber 200 milyona yakın ama ortalama üretimimiz 197 bin, 200 bin diyelim ton civarında. Burada gerçekten ciddi bir yetersizlik mi var? Bu dengesizliğin sebebi nedir acaba? Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
İşte burada sizin söylediğiniz teşvikler ortaya çıkıyor. Yani devlet teşvikleri Avrupa'da verilen değişik yıllara göre ortalama 1.3 euroluk destekler çiftçiyi, oradaki üreticiyi ağaçlarını daha iyi bakmaya, daha iyi sulamaya, daha iyi gübrelemeye ve ağaçlarından daha iyi verim almaya yöneltiyor. Zaten bahsettiğiniz o teşviklerin amacı da bu. Yani çiftçi ağacına sahip çıksın, devlet de arkasında olsun fakat performans değerlendirmesi yapsın, bu performans değerlendirmesini de ülkeden ülkeye ayrıca yapsın ve bu doğrultuda da verim alsın. Şimdi bizim şu andaki litre başına devlet teşvikimiz 1 TL. Yani bu çok yetersiz bir rakam. Siz Avrupa'ya...
Ki o da yeni oldu değil mi Mustafa evet, Bey? 80 oldu. Kuruş civarındaydı uzun sene.
Çok çalıştık yani bu... 80 kuruştan 1 lira olması için...
Onun da 20 kuruşu zeytin bildiğim kadarıyla. Yine evet, zeytinyağına evet. 80'de kalıyoruz.
Evet. Onun da 20 kuruşunu zeytine ayırıyor. Şimdi tabii ki devletimizin imkanları belki bu konuda yetersiz olabilir ama zeytin ve zeytinyağı öncelikli sektör haline getirilmeli. Siz ne diyorsunuz? Daha fazla tüketmemiz lazım diyorsunuz. Değil evet. Mi? Bakın evet. Biz 2006 yılında bu zeytin hasat festivallerine, o günkü ismiyle zeytin pazarına başladığımızda Türkiye'deki kişi başına tüketim çok düşüktü. Yani bu 800 gram civarında, 750-800 gram civarında. Şu anda işte 2 litreye kadar çıktı. Kimi yerde 2,5 litreye kadar çıktı. Bu çok yeterli değil. Bakın Yunanistan'da 25 litre tüketim var. İtalya'da 13-14 litre tüketim var. İspanya ona keza. Almanya bile 6-7 litre tüketirken zeytin bölgesi olmadığına rağmen biz zeytin bölgesi olan bir ülke olarak yıllık henüz hala 2-2,5 litre zeytinyağı tüketiyoruz.
Çok üzücü.
Çok üzücü. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunu nasıl artırabiliriz? Bunu nasıl tabana yayabiliriz? Tabii ki bunu çalışarak. Bu birden olmuyor. İsterseniz ben kısaca süreci özetleyeyim dinleyenlerimiz için. Siz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bütün sürecin içindeydiniz ve bütün süreci takip ettiniz ve çok destek oldunuz. Bundan dolayı da bizim tüm zeytinyağı sektörü, bütün zeytin sektörü adına teşekkür ediyorum. Biz 2006 yılında Ayvalık zeytinyağı menşei, coğrafi menşei işaretini aldığımızda o zaman Ali Bozer'di Sanayi Bakanı. Evet. Rahmi Bey de Ticaret Odası Başkanımızdı. Tabii çok emek verdi. Onun yanında diğer yönetici arkadaşlar, ben de yönetimdeydim. Ve yönetim dışında olan diğer büyük aileler, gerek Madra ailesi olsun, gerek Kürşat ailesi olsun, gerek Selim Kantarcı olsun, gerçekten çok emek verdiler. Ve biz bu işareti aldık. Ve bu işareti aldıktan sonra bizden sonra 7 bölge daha aldı. Çünkü coğrafi işaretin markalaşmanın önünü açan bir etken olduğunu herkes anladı. Bakın 2006'da bizim 10 tane markamız var. Bugün 70 tane markadan söz ediyor. Bunların kimisi coğrafi işaretimizi kullanıyor, kimisi kullanmıyor ama 70 tane teşkilli Ayvalık'ta zeytinyağı markası var.
Bu konuda çok... bir zorunluluk yok değil mi Mustafa Bey, coğrafi işaretin kullanılması konusunda?
Şöyle bir zorunluluk var. Ayvalık ibaresini kullanmadığı sürece zorunluluk yok. Kullandığı şişenin ya da tenekenin üzerinde Ayvalık ibaresi değil, Ayvalık'ı çağrıştıran herhangi bir ibare hiçbir de şey kullansa bu coğrafi işareti alacak. Tabii ki bundan önceki yıllarda caydırıcı bir yasa yoktu. Burayı da anlatalım. Niye caydırıcı hale
yavaş
geliyor diye. Ben Ayvalık Ticaret Odası Başkanı olduktan sonra Ankara'da Rıfat Bey'in de isteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticari Doları Konseyi'ne seçildim. Yüksek Seçim Kurulu huzurunda yapılan seçimde. Dolayısıyla Ankara'daki çalışmalarım da başladı. Biz sadece prim üzerine, ihracat üzerine, markalaşma üzerine değil, tahşiş üzerine de çok çalışma yaptık ve bütün bölgedeki ticari odası başkanlarımızla beraber 2019 yılı Ekonomik Şurası'nda, Cumhurbaşkanımızın katıldığı Ekonomik Şura'da bu konuyu ısrarla dile getirdik. Dedik ki gıdada taklit ve tahşiş içeren ürünler satan firmalara karşı yasamızdaki müeyyideler yeterli değil. Bu yasayı ya yeniden düzenleyin ya değiştirin. Ve bütün oda başkanları, bölge oda başkanları bunun üzerinde çok durdu. Sadece biz durmadık. Yani gıdayla ilgili tahşişi ilgilendiren her oda durdu ve bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortak bir çalışma yaptı. 2020 yılı Kasım'ın 4'ünde resmi gazetede yayın alarak yürürlüğe giren yeni taklit ve tahşiş yasası çıktı. Bu yasa hem ağır para cezaları, hem hapis cezasını hem de meslekten mene varan cezaları içeriyor. Biz de o tarihten sonra elimiz daha güçlendi. Ne yaptık? Bir avukat tuttuk. Ama konuyla ilgili bir avukat. Ve taklitle, tahşişle ilgili bize gelen ihbarları son derece ciddiye alıp üzerine gidiyoruz ve çok da başarılı oluyoruz. Tabii ki bunu gevşetmemek lazım. Çünkü bu tarafla mücadele ediyorsunuz. Başka bir taraftan başka bir taklit tutuyor. Ve bu konuyu da bu şekilde inşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla çalışarak aşacağız.
Bu tahşiş konusuna dönelim daha sonra. Orada bir notum var. Özellikle cezai müeyyidelerin az önce bahsettiğiniz gibi yetersizliğine dair. Yani komik diyebileceğimiz para cezaları söz konusu. Yani cezai yaptırımlar ve hani peşin öderse de %25 gibi, yanlış hatırlamıyorsam düzeltin lütfen, bir indirim de alıyor. Yani bu hileli gıdalar listesinde her yıl bakanlığın açıkladığı. Aslında indirime de tabi olmaması lazım Mustafa Bey. Yani bu hileli gıdanın, tahşiş dediğimiz yani katkı maddesi, başka yağlar karıştırıp zeytinyağı diye satan, bunların dediğiniz gibi çok daha ağır cezalandırılması gerekiyor ki zaten zeytinyağını işte ticaret odaları, belediyeler hem tüketimini hem üretimini hem zeytin ağacı varlığını arttırmak için uğraş veriyor yıllardır. 20 yıllık bir sürece baktığımız zaman aslında rakamlar bize pek yol alamadığımızı üzülerek bunu ifade ediyorum ki gösteriyor.
Bu çok önemli. Çok basit bir hesapla taklit ve tahşişten kaynaklı zeytinyağı tüketiminin aslında daha fazla görülüyor gibi bir izlenim yaratılıyor. Ama düşünün ki işte tenekenin içerisinde %10 zeytinyağı var. O zeytinyağı diye satılıyor. %90 başka yağlar var. Şimdi bu istatistiğe girince zeytinyağı olarak giriyor. Böyle de düşünecek olursak tüketimimiz daha da az. Yani 2,5 litrenin de altında tüketiyoruz aslında. İşte biz bu tüketimimizi artırmamız lazım. Bu da kolayla olmuyor. Çünkü alışkanlıklar var. Yıllardan beri süre gelen bir takım yemek pişirme alışkanlıkları var. Kullanılan yağ alışkanlıkları var. Bunları değiştirmek birdenbire olmuyor. Ancak ve ancak her platformda bunları anlatarak zeytinyağının bir yağ olmadığını, bir meyve suyu olduğunu, içerisindeki polifenollerin, yararlı bileşenlerin, vitaminlerin, oleik asitlerin insan sağlığı için son derece önemli olduğunu, özellikle kızartmada ve yemekte kullanımının kolesterol ve diğer vücut dengesi açısından önemli olduğunu her yerde, her platformda anlatıyoruz. Herkes anlatıyor ama demek ki daha fazla anlatmamız gerekiyor.
Az önce bu bahsettiğimiz Avrupa Birliği'ndeki uygulamaları özellikle 2014'ten bu yana, bu yönde bir adım oldu mu? Gerek ticaret odanız olarak, gerek Odalar ve Borsalar Birliği ve diğer ticaret odalarıyla birlikte ve sektör temsilcileriyle, tabii üreticileri de işin içine dahil ederek. Ya özellikle ham yağ baktığımız zaman Türkiye'de 4 milyar dolar döviz cinsinden bir para da ödeniyor. Yani bu açığın da kapatılmasında belki tetikleyici unsur bile olabilir. Yani sektör temsilcilerinin böyle bir adımı. Yani böyle bir kararname Avrupa Birliği'nde farklı 4 tipte yayınlanmış. Bizim de kendimize özgü bir bu şekilde bir kararnameyle hem teşviklerin arttırılması hem de bu teşviklerin farklı yelpazelere Avrupa Birliği'nde olduğu gibi yayılmasına öncülük edilemez mi acaba? Böyle bir şey çok mu uzak bizde uygulanmasına yönelik Mustafa Bey?
Hiç uzak değil.
Yani neden yapamıyoruz o zaman?
Planlamamız yok. Dediğim gibi. Tarım planlamamız. Rastgele. Evet. Bu sene işte 200 bin ton ürettik. Seneye kuraklık oldu. Yağış almadı. İşte hastalık geldi. 150 bin tona düştük. Yani bütün bunları ancak tarım planlamasıyla çözebiliriz. Bizim henüz bir planlamamız yok. Tamam, bir hedefimiz var. Diyoruz ki 500 bin ton zeytinyağı üreteceğiz. Hedef bu. Ama bu hedefe yönelik planlama yapmıyorsunuz.
Yapılmasına yönelik girişimlerde bulunuluyor mu bu anlamda bahsettiğiniz?
Kesinlikle. Yani
kesinlikle. Karşılık buluyor mu peki Mustafa Bey? Mühim olan o. Yani
oldu. 80 kuruştan 1 liraya çıktı.
İşte yani çok son derece yetersiz yani çok. Yıllardır. Özellikle hani o başta belirttiğimiz 98 yılında bakın 22-23 sene önce 1 kilo yağ 2 lira destek 40 Amerikan sentiymiş. Yani ne yapıyor bugünün parasıyla? 8-9 liraya geldi. Galiba 4,5 mu? Evet. Yani düşünün 20 sene sonra bizim 18-20 liralık kilogram yağımızda sadece 80 kuruşluk bir primimiz var. Yani muazzam bir fark bu 98'den 2021'e geldiğimizde rakamsal olarak. Yani geriye gidilmiş resmen. Yani ileriye gidişi bırakın. Ciddi bir kayıp söz konusu.
Emin olun o tarihler arasında Türkiye Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nden de çıkmış.
Tabii. Ama bir de uygulanan yanlış politikalar var geçmişte zaten.
Neden? İşte primleri yatırılmamış. İşte o kuruma üye olmanın belli bir bedeli var ya hani yıllık.
Evet, evet, evet.
Ya da tekrardan üye olundu. Düşünün yani dünyadan ne kadar kopuksunuz. Dünyada bu konudaki tek referans kurumun üyeliğinden ayrılıyorsunuz. Yani böyle bir politika izlenmiş. Ama 2004'ten sonra biraz daha bu iş ciddiye alındı. Dediğim gibi her şey bir anda gerçekleşmiyor. Biz de öyle umut ediyoruz. Tabii ki Tarım Bakanlığı yetkilileriyle de görüşülüyor. Onların da Verdikleri cevap tüm ürünlere yönelik destekleme yapmak istediklerini, bu doğrultuda da zeytinyağı yapabilecekleri desteğin maksimum bu kadar olabileceği, bunun dışında diğer ürünleri de ihmal edemeyecekleri gibi cevaplarla karşılaşıyorsunuz.
Yani uygulamaya yönelik herhangi bir dişe dokunur, gözle görülür, fark yaratıcı bir adım olamıyor. Demek ki çok sıkı bir takip mi gerekiyor acaba merkezi yönetimin özellikle bu konuda bir devlet politikası haline bunu getirebilmesi için?
Tabii ki hem sıkı takip gerekiyor hem ısrar gerekiyor. İlgili bakanlığa sorunlarla ilgili çözüm önerilerini, planlarını sunmaları gerekiyor. Onları yönlendirmeleri gerekiyor.
Sektör temsilcileri birleşip acaba böyle muhtat bir takvim mi hazırlamalı? Bir görüşme trafiği mi acaba bundan sonrası için özellikle kesintisiz olacak şekilde diyelim ona hatta planlanmalı ki ta ki olana kadar?
Ben eminim sektör temsilcileri de bu konuda bastırıyor. Mesela bizim en üst kurumumuz biliyorsunuz Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi.
UZZK, evet.
Tabii yani en üst kurumumuz bu. Şimdi UZZK sürekli olarak Tarım Bakanlığı'yla birlikte çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nı bilgilendiriyor. Tarım Bakanlığı'yla ve yetkilileriyle görüşüyor. Ama
Evet.
Dediğim gibi işte Türkiye'nin kaynakları açısından herhalde zeytinyağına bu kadar bir değer biçiliyor. 1 lira gibi bir destek değeri biçiliyor. Bu çok üzücü. Çünkü bunu anlatmamız lazım. Bakın bir örnek vereyim.
Buyurun.
Bundan 4 gün önce siz bilmiyorsunuz. Şimdi söyleyeyim. Zeytin bölgeleri gene direkten döndü. Konu ne? Enerji Bakanlığı Tarım Bakanlığı'na bir görüş bildiriyor. Ve diyor ki zeytin bölgelerinde enerji üretimi, maden üretimi ile ilgili bir takım yine kısıtlamaları kaldırıcı, yani zeytin yasasındaki kısıtlamaları kaldırıcı bir takım çalışmalar yapılmak üzere görüş soruyor. Tabii ki bunu sektör temsilcileri, UZZK başta olmak üzere bizler ve diğer zeytin üreticileri birliği var, zeytin üreticileri konfederasyonu var, haber alıyor. Hepimiz
evet.
Biz lobi çalışmasına başladık ve bu 10. defa oldu. Daha önce 9 defa bu konu geldi. 9 defa sümen altına gitti. Hep sümen altına gidiyor. Maalesef kaldırılmıyor.
Uykuya
yani
yatırılıyor herhalde. Sonra yani tekrar canlandırılıyor bir boşluğa.
Kesinlikle bu madenle ilgili çalışanların lobisi çok güçlü herhalde. Bilmiyorum. Bunu 2 yılda bir getiriyorlar. Bu gene gündeme geldi. Bizler gene çalıştık. Özellikle Zeytin Üreticileri Derneği'nden bana bu konuda yardım istediler. Biz hemen Ankara'ya Rıfat Bey'e direkt konuyu. Rıfat
güzel.
Bey, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsalar Müdürü Yiğit Bey'i görevlendirdi. Gece yarısı kalktılar gittiler akşam saatinde. Bakanlığa, bakanlık yetkilileri görüşte, bakanlık yetkilileri. Gündemimizde böyle bir şey yok. Şimdi gündemimizde böyle bir şey yok demek başka. Bundan haberimiz yok demek başka. Bizim böyle bir talebimiz yok demek başka. Ya da biz böyle bir teklifi reddediyoruz demek başka. Gündemimizde böyle bir şey yok. Bugün yok o zaman.
Yarın yani geldi, olabilir.
Tabii ki yani gene sümen altına giriyor bu. Biraz gevşetsek, biraz sivil toplum örgütleri, bu konuyla ilgili gerçekten bilinçli insanlar konuyu takip etmeseler, emin olun zeytin yasası delinecek ya. Delinecek. Özellikle yani Enerji Bakanlığı bu konuda sürekli olarak madenciler lehine Tarım Bakanlığı'na bir takım görüşler soruyor. Tamam bu sene de belki rafa kalkabilirdi. Bakın bu sene zaten sektör ne haldeydi? İhracat yasağı geldi biliyorsun. Niye geldi
pandemiden
de belli
değil. Pandemiden dolayı, evet.
Hayır pandemiden dolayı değil. Bu yıl ihracat yasağı geldi. Yani ne oldu? Nisan ayında Ekim'e kadar ihracat yasağı geldi. Zeytinyağına. Bunu biliyor musunuz? Gerekçe belli değil. Niye yani? Gerekçe yok ortada. Ne oldu? İç piyasadaki yağ fiyatları düştü.
Evet.
Çünkü ihracat neyi de teşvik ediyor? Bir defa talep arttıkça ne oluyor? Fiyat da yükseliyor.
Bir itiraz olmadı mı Mustafa Bey sektörde bu karara yönelik?
Çok itiraz oldu. Gerekçe
gene karşılık bulmadı.
Gerekçe açıklanamadı. Yani ihracat yasağı koyuyorsun. Niye koyuyorsun?
Yani belli değil.
Yani İspanya ihracat yapmıyor mu? İtalya yapmıyor mu? İthalat da yapıyor, ihracat da yapıyor. Ucuz mal alıyor, şişeliyor. Sizin bahsettiğiniz İtalya neden meşhur? İyi yağ olduğu için mi meşhur? İyi ambalaj yaptığı için mi meşhur? Yoksa isim yaptığı için mi? İsim yaptığı için mi meşhur? İtalya iyi tarım yapıyor. Tabii topraklarının oluşumdan gelen bir takım şanslar da var.
Şimdi üretim maliyetlerine bakacak olursak, yani çözülmesine yönelik farklı bir yaklaşım bu söyleşiden doğar mı acaba diye düşünerekten %75'ine yakın kısmı zaten sulama yapılmayan bir,
doğru
değil mi? Mekanik alet kullanılmayan bir sektör bu sektör, zeytin ve zeytinyağı. Ancak baktığımız zaman makineleşme de gerekiyor. Hele de Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 diğer tabiriyle gelişmelerine yönelik adaptasyon, uyum süreçleri başlamışken, hele de pandemiyle özellikle gördük işte geçtiğimiz seneden bu yana, gerçekten dijital dönüşüm anlamında hızlı bir değişim içerisine girdik. Dolayısıyla bu makineleşme de bir an önce başlasa, buna yönelik projeler geliştirilse, özellikle bu dijital dönüşüm çağında makul seviyelere mutlaka çeker diye düşünüyorum bu maliyetleri.
Kesinlikle. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bir sene var, bir sene yok. Bu bizim kaderimiz olmamalı. Bir sene
Evet.
Yok sebebi sadece o yılın özelliğinden değil, bir yıl önce geleneksel yöntemlerle yapılan zeytin toplama işleminde ağaca verilen zarardan dolayı da oluyor. Tamamen bunu sırıkla yapılan silkime bağlamak istemiyorum ama bunun da çok büyük bir etkisi var.
Evet.
Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz makineleşmeye geçilirse, ki Ayvalık bölgesi bana göre %50 geçti. Yani Ayvalık'taki çiftçiler, müstahsiller, artık silkme makineleri, tırmıklar, elektrikli tırmıklar kullanıyorlar. Ama tabii yine de geleneksel yöntemlerle de yapılan tarım ağırlıkta. Bunu Türkiye genelinde düşünmek lazım. Biz sadece Ayvalık'ı da düşünmüyoruz. Çünkü biz yola çıkarken Ayvalık için çıkmadık, Türkiye için yola çıktık ve her zaman da Türkiye'de bir takım konuların öncüsü olmaya gayret ettik. Ve biz bir yol açalım, insanlar arkamızdan gelsinler istedik. Bu konuda da Ayvalık bölgesi gene bir yol açmış. Tır makinalaşma açısından çok sayıda üreticimiz artık bunu kullanıyorlar. Büyük silkin makinaları da, ki maliyetleri çok yüksektir. Büyük aileler onları da aldılar. Büyük parça malları olan dediğimiz, hani büyük zeytinlikleri
Evet.
olanlar artık bunu da kullanıyorlar. Ve artık eskisi gibi var yok da tam kalmadı. İşte var az vara dönmeye başladı.
Dönüşüyor.
Geleneksel tarımdan yavaş yavaş sizin bahsettiğiniz gibi dijitalleşmeye ve makinelaşmaya geçince de var vara geçmeye başlayacağız. Bu da
yani modernizasyonun etkisi maliyetleri de etkileyecek.
Tabii şimdi insanlar eskisi gibi değil. Bakın zeytinyağı bir zincir. Bu zinciri şöyle sayacak olursam ben. Şimdi budama var. Sürme var. Gübreleme var, ilaçlama var. Efendime söyleyeyim, sulama var. Onun dışında toplama var.
Toplama var.
Taşıma var, sıkma var, depolama var, ambalajlama var, satma var. Bu bir zincir. Bana soruyorlar, kaliteli yağ nasıl olur? Diyorum ki kaliteli yağ, bu zinciri iyi yönetirsen, bu zincirin her halkasını iyi yönetirsen kaliteli yağ elde edersin. Ama zincirin bazı bölgelerin aksaklıklar olursa daha az kaliteli yağ elde edersin. Sizin bahsettiğiniz Avrupa'daki bu teşvikler, 1.3 euroya varan, yıllara varan teşvikler bu zinciri çiftçilerin çok iyi yönetmesini de gerektiriyor. Eğer bu zinciri iyi yönetemezlerse performansları düşük oluyor ve bir daha ne oluyor? Belki primini daha az alıyor ya da alamıyor.
Tabii.
Dolayısıyla bu zinciri Ayvalık bölgesi biraz daha iyi yönetmeye başladı eski yıllara göre.
Bu çok sevindirici bir haber. Zira evet, genelde daha ziyade üretim metodundaki yetersizlikleri ve ilkellikler hep bahane ve gerekçe olarak gösterilir bu üretim düşüklüğünde. Ama işte baktığımız zaman ağaç varlığı da aslında ciddi anlamda bir sayıya tekabül ediyor. Ama İspanya'daki gibi 350 milyon ağaca 1,5 milyon ton üretemiyoruz. Yani 200 milyon ağaç desek takribi, neredeyse 200 bin ton, yani 1 milyon bile değil üretimimiz. Yani evet, ciddi bir dengesizlik var aslında bizim rakamlarımızda.
Çünkü çiftçi kazanamıyor. Kazanamayınca da tarlasına yatırım yapamıyor. Şimdi yağ geçen sene 26 liraydı. Sonra işte yaza doğru 29 oldu. Şimdi 30 lira civarında. O da artık neden? Artık sona gelindi yani. Yeni yağ çıkacak. Şimdi bunu oturup hesapladığınız zaman emin olun maliyetlerin karşısında çiftçi para kazanmıyor. Şimdi tabii. Kazanamayınca da ne yapıyor? Bu zincirin halkalarında eksiklikler yapıyor. Çünkü harcayamıyor oraya. Belki yeterince evet. gübre veremiyor, yeterince doğru ilaç atamıyor, yeterince damlama sulama yapamıyor, iyi süremiyor, iyi budayamıyor ağacını. Ya da taşırken sizin bahsettiğiniz gibi kasalarda değil, çuvalda taşıyor. Bütün bu etkenler ne oluyor? Verimin de düşmesi mesela. Verim düşük, fiyat düşük. Diyelim ki biz eskiden 5 kiloda, 4,5 kiloda bir yağ bulurduk. Ama son yıllarda bu işte 7 kilolara, 7,5 kilolara çıkmaya başladı. Yani verim düşmeye başladı. Hem fiyat düşük hem verim düşük.
Bunda handikap çok tabii.
Tabii. Burada üretici nasıl para kazanabilir? İşte markalaşma.
Başka bence para kazanmayı bırakıyor. Artık yaşam nasıl yaşayabilir diye belki sormamız mı gerekiyor acaba? Gerçekten çok vahim yani çünkü sonuçlar.
Artık bundan sonra markalaşma önemi kazanıyor. Çünkü ürününüzü markalı ambalajlarda, markalı evet. tenekelerde sattığınız zaman bugün en düşük 40 TL'den satılıyor litresi. En düşük. 60 TL'ye satan da var. Bunu hiç kimse yadırgamasın. Emek vermiş, çalışmış, 75 TL'ye satan da var. Malını, kalitesini kabul ettirmiş, aranal hale getirmiş, alıcı oluşturmuş. Alıcı evet. da diyor ki ben A markasını kullanıyorum. Sormuyor böyle fiyatı ne kadar, teneke ne kadar, şu kadar alıyor gidiyor. Yani bu işte markalaşmaya verilen emekle orantılı. Bu neyi doğuracak gelecekte? Şimdi bakın Ayvalık'ta çok basit bir hesap yapalım. 2 milyon 200 bin tane zeytin ağacı. Türkiye evet. genelinin 80'de biri. Yani Türkiye'de 80 ağaç varsa bir ağacı Ayvalık'ta. Ayvalık'ın coğrafi işareti var. Ayvalık'ın bir ünü var. Ve Ayvalık'ın bir kalitesi var. Ayvalık bölgesindeki markalaşma
evet.
arttıkça markalar Ayvalık yağı olarak müstahsilden yağ toplayıp tenekeleyip satmaya devam ettikçe müstahsilde de yağ değerlenecek. Marka diyecek ki ben A, B, C bölgelerinin değil Ayvalık'ın yağını. Ayvalık'ın yağı belli. Yani sonsuz değil ki. 2 milyon 200 bin ağaçta yıllık ortalama alacaksınız sizin 3 bin ton sızma yağdır. Ha, bu kimi zaman 5 olur, kimi zaman 1,5 olur. Ben ortalamadan bahsediyorum yıllık 3 bin ton. Bütün konuştuğumuz rakam bunun üzerine. 1500-2000 tona yakında işte nedir? Biz ham yağ dediğimiz rafine yağ çıkacaktır. 3000 ton yağ nasıl değer kazanacak? İşte bu şekilde coğrafi işaret kullanan markalarla değer kazanacak. A markasını kullanan tacir eğer rafında Ayvalık yağ koyup Ayvalık coğrafi işaretini kullanacaksa müstahsilde yağ belki 40 liraya alacak. Müstahsilde de yağ pahalanacak. Yağ değerlenecek çünkü talep artınca. Bunu her bölge yapacak. Bunu
bu da direkt kaliteyi getirecek herhalde. Kaliteyi de yükseltecek. Çünkü yani üretim kaliteyi arttırıyor. Bir de doğru bakım doğru ürüne götürüyor. Nihayetinde tüketici de sürekli aynı kalitede, aynı tatta, aynı lezzette ürün istiyor her sene.
Çiftçi para kazanınca moralli olacak. Moralli olunca seneye daha fazla kazanmak isteyecek. Seneye daha fazla kazanmak için bu sene zeytin ağacına, tarlasına daha fazla yatırım yapacak. Para harcayacak, zinciri iyi yönetecek. Bu zinciri iyi yönettikçe de kaliteli zeytinyağı üretilecek. Biz 1.3 euro falan istemiyoruz Aylin Hanım. 40 sent istiyoruz.
Evet şu emin an zaten kur da arttı. Yeter. Onu soracaktım hani ne kadara tekabül edecek diye. 1.3 euro zaten herhalde bu 80 kuruştan birden oraya sıçraması mümkün olmasa da oluru nedir bunun hani Mustafa Bey diye soracaktım. Siz hemen söyleyiverdiniz.
40 sent yeterli. Emin olun yeterli. Çünkü bizim çiftçimiz, üreticimiz fedakar, çalışkan ve o 40 sent yani 4 liralık destek onun için o kadar önemli ki ve o 4 liralık destekle zeytin ve zeytinyağı sektörü önümüzdeki 20 yılda çok başka yerlere gelebilir.
sektöre dair sorunlar konuşulduğunda en baş sorun çiftçimizin, evet, üreticimizin desteklenmesi. Bunun da artık bir işte Avrupa Birliği gibi belli bir standarda çekilmesi gerekiyor demek ki. Yani bunu yapmamız lazım bizim. Başka türlü kesinlikle çıkamayacağız bu fasit dairenin, kısır döngünün içinden.
Kesinlikle. Şimdi mesela bir konuyu da burada açıklığa kavuşturalım. Hani bazen tüccarımız da suçlanır. İşte zeytinyağını müstahsilin elinden düşük fiyata alıyor. Fiyatı bizim tüccar belirlemiyor. Avrupa belirliyor.
Evet.
Avrupa'nın belirlediği fiyata göre alıyor. Avrupa niye şanslı? İşte o 1.3 euro yüzünden şanslı. Büyük bir fark.
Tüketicide bu aynı ürünü aynı kalitede beklenti oluşturmak, işte kalite bu zaten, bu saydığımız standartlar, ama devamlılık ve bilinirliğin yanı sıra bu süreçlerde acaba biz yeterli çalışmaları yapabiliyor muyuz sizce kalite konusunda, şu sıraladığımız çiftçiden üreticiden en son tüketiciye kadar olan zincir içerisinde yağın oluşum sürecindeki her kademede? Yoksa biraz yağ kaderine mi bırakıyoruz, ya işte bu yılda şu kadar yağımız çıktı çok şükür deyip geçiyor muyuz?
Yağ kaderine bırakan da var. Sizin bahsettiğiniz gibi bu zinciri çok iyi yönetip her sene mümkün olduğunca, tabii ki bazı yıllarda mevsimsel sebeplerden dolayı yağın rahiyasında bazı değişiklikler olabilir. Bu, biz ona mevsimsel değişiklikler diyoruz. Ama işini titiz yapan, doğru yapan en azından o yılın en kaliteli yağını elde ediyor olabilecek. Ama diğer taraftan işi kaderine bırakanlardan, işte
evet,
yani Tanrı ne verdiyse. Bu açıdan çiftçilerimizi bilinçlendirmek üzere Ziraat Odası ile beraber çeşitli çalışmalar da yapıyoruz. Ziraat Odamız da çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla toplantılar yapıyor. Bu son yıllarda da arttı. Biz artık zeytin hasat festivallerinin içerisine üreticiyi de katmaya başladık son 2 yıldan beri. Artık
olması gereken,
onları,
evet,
da onları da katıyoruz ve bu şenlikler, bu festivaller sizin için yapılıyor. Ve bütün bu emekler sizin için veriliyor. Ve siz de lütfen artık ilmin gereklerine uyun, dönemin gereklerine uyun, dönemin tarım yöntemleri gereklerine uyun diye tabii ki telkinlerde de bulunuyor. Bu da birdenbire olmuyor. Dediğim gibi bana göre
İşte teşvikleri alsalar üretici zaten elinden gelenin en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum bu, evet, söylediklerinizin, ama elini bağlayan, belini büken de herhalde bu nokta oluyor değil mi Mustafa Bey?
Maliyet. Belini büken bu.
Evet.
Başka bir şey yok. Yani çiftçi para kazansa emin olun teşvik de beklemeyecek. Şu bahsetmiş olduğumuz yatırımların tamamını yapacak. Borçlanacak da. Geri gelecek o sene traktörünü de satacak. Kredisini,
evet,
de yapacak.
Evet.
Bunu yapmıştır da. Çok da bunun örnekleri var. Ama dediğim gibi çiftçi bir nefes alamadı. Bilmiyorum siz nasıl takdir edersiniz. Zeytinyağı fiyatlarını yıldan yana gelişen, değişen, artan maliyetlere baktıkça çok düşük.
Evet.
Yani evet, bundan, işte... bunun bir hesabı vardı eskiden. Çok basit. 1 kilo peynir, 1 kilo et, etten kastım, kıyma, 1 kilo zeytinyağı. Bu üçü birbirine eşit.
Evet. Şimdi,
bakın,
maalesef
bugün,
yok öyle bir şey.
Yani peynir 60 lira diyelim. Hadi en ucuzundan bahsedelim.
Tabii.
Kıyma
et
da
70
60 lira
diyelim.
Hadi marketten aldı 65 diyelim.
Evet.
Yağın da bir 60 lira olması lazım. Bu bir gerçek. Yani üretim maliyet gerçeği bu. İnşallah sizin bahsettiğiniz, özellikle üzerinde çok durduğunuz ve,
evet,
sürekli vurguladığınız
en önemli nokta, çünkü çıkamıyoruz işin içinden başka,
evet,
türlü
teşvik,
ilerlemeye
teşvik,
yönelik.
Teşvik konusunda herkes ilgili bakanlıkla ve birimlerle irtibat kurup bu gereklilik diyoruz.
Tabii. Yani gereğini bir bilinç, yani bu bilinç oluşması lazım. Bizim gibi bir zeytinyağı ülkesi, böyle bir coğrafyaya sahibiz biz. Anlayabilmek mümkün değil gerçekten. Bu sahip çıkmamazlık neden oluyor anlayamıyorum.
Büyük resme bakalım mı? Tarım politikamız yok. Tarım politikamız yok. Yok yani. Çiftçi, üretici, sadece zeytinyağı konusunda değil, Konya'daki buğday üretenden Afyon'daki, efendime söyleyeyim,
maalesef,
toplu üretene kadar, diğer tarafta Doğu Anadolu'da hayvancılık, küçük büyükbaş hayvancılık yapandan, pamuk eken Adana'daki çiftçimize kadar bir tarım politikamız yok.
Mustafa Bey, politikayı da bırakalım. Tarım kalmadı ortada. Politikası olsun diyeceğiz bu gidişle yakında. Yani gerçekten çok kahredici bir durum.
Tabii kalmadı. Çünkü Avrupa Birliği müktesebatında biliyorsunuz tarım önemli bir kalem. Bu kalemi bir türlü açmıyor Avrupa Birliği. Bunu açması lazım. Açınca da tabii ki bazı teşvikler Avrupa'dan da bu konuda gelmesi lazım. Türkiye'de büyük bir tarım ülkesi, belki bu sebepten açmıyorlar, belki başka sebepleri var ama biz Avrupa Birliği'nin tarım müktesebatının açılmasını beklememize gerek yok. Açalım biz Avrupa Birliği tarım müktesebatında ne yazıyorsa bunları uygulayalım. Yani birisinin bizi açmasına gerek yok. Biz açalım okuyalım. Ne yazıyor? Onları uygulayalım. Yani bakanlık bunları yapsın. Sizin bahsettiğiniz...
Yani yapılacak olanlar gerçekten ortada. Sizin de bahsettiğiniz gibi karşılıklı aynı şeyleri söylüyoruz ama yapılmamasında gelip yümleniyor zannediyorum. Yani herkes biliyor aslında yapılması gerekeni. Gel gelelim böyle bir desteksiz bırakılan üretici çiftçi söz konusu. Öyle olunca da nasıl olacak bu? Ne modernizasyonu nasıl takip edecek? Gelişmeleri nasıl takip edecek? İşte iklim krizi var. Ya en büyük tehdit o bence. Küresel ısınma gerçekten tüm dünyanın şu an bir numaralı sorunu. Su ihtiyacı kapıda. Bakın çok önemli. Özellikle arazi yapıları çok önemli. Yani zeytin sektöründe de yine aynı şekilde eğimli araziler, yüksek eğim olan arazilerin üretimi çok zor. Hasat maliyetleri bahsediyorsunuz son derece fazla ve gittikçe artıyor. Özellikle kur paritesiyle bağlantılı olarak. Günden güne zorlaşan bir işçi temini var. Yani bu bulunamayan işçi temini, zorlaşan işçi temini. Yani tehditler gittikçe artıyor. Hal böyle olunca bir an önce AB'nin uyguladığı akılcı teşvikleri bence yürürlüğe sokmakta fayda var. Yoksa bu iş daha çok çıkmaza girecek gibi geliyor, bilmiyorum. Çok mu olumsuz düşünüyorum? Ne dersiniz?
Hayır, olumsuz düşünmüyorsunuz. Çok doğru düşünüyorsunuz. Doğru olanı söylüyorsunuz. Bizler görevimiz gereği ilgili bakanlığa tabii ki direkt ulaşmıyoruz. Ulaşmamız da etik değil. Biz Ankara'da bizim temsil eden Odalar Borsa Birliği vasıtasıyla oradaki çalışanlar var eliyle illaki bakanlıklara ulaşıyoruz. Ha, bakan yardımcılarıyla veya diğer kişilerle görüşmemiz gerekirse de emin olun o randevuları da alıp görüşüyoruz, gidiyoruz. Ama dediğim gibi yani çok da güzel karşılanıyoruz. Çok da iyi ağırlanıyoruz. Çok da haklı bulunuyoruz.
Ama sonuç alamıyoruz.
Evet, sonuç alamıyoruz.
Yani karşılık bulamıyor. Bu görüşmeler masada salon toplantıları seviyesinde kalıyor anladığım kadarıyla. Ve biz böyle bunları sürekli buradan adeta feveran eder gibi müteaddit defa tekrarlıyoruz. Ki sektörün biraz daha yüzü gülsün diye her platformda dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz bu gidişle. Herhalde.
Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bunu tabii ki her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Yani son yıllarda önemli bir kazanım var mı? Evet var. Taklit ve tahsisle ilgili yasa önemli bir kazanım.
Oraya da gelelim.
Bütün gıda sektörü için, sadece zeytin, zeytinyağı için değil, bütün gıda sektörü için. Bilmiyorum en son yasayı siz incelediniz mi, okudunuz mu, değerlendirdiniz mi ama eğer yasa uygulanabilirse gerçekten etkili bir yasa. Bir yasa. 24 Kasım 2020'de yürürlüğe giren yasa.
Yani biz bu onun... tahşiş yapan firmalara Mustafa Bey benim hatırladığım 22 bin lira gibi bir zannediyorum 20-22 bin lira gibi bir para cezası söz konusuydu. İşte bunu da peşin öderse %25 indirim alıp işin içinden kurtuluyordu. Yani bu kadar basit olmamalı dediğim oydu az önce siz değindiğinizde bu konuya. Buna yönelik bir değişiklikse o sevindirici tabii.
Buna yönelik bir değişiklik. Çünkü tabii ki ikaz süresi var, para cezası süresi var, bir süre meslekten men etme süresi var, tamamen meslekten men etme süresi var ve hapis cezası var. Bu da çok önemli. Hapis cezası da getirdiler.
Çünkü insanların uygulanabilirliği de önemli tabii. Çok
uygulanır. Yani
güzel sıraladınız.
Uygulanır. Nasıl uygulanır? İşte bahsettiğiniz gibi hukuksal yönünü takip ederseniz hukukçularımız var. Yasa ortada. Biz Temin kısaca değindim, biraz daha ayrıntılı açıklayayım. En çok zarar gören taklit ve tahşişten zeytinyağı bölgesi biziz. Bakın biz yıllık 3000 ton ortalama sızma yağ üretiyoruz. 1500 ton ortalama ham yağ üretiyoruz. Türkiye'de yılda 50 bin ton ayvalık yağ satılıyor. Nasıl oluyor bu yani? Üretimimizin 10 katı piyasada ayvalık yağ satılıyor. En fazla taklit edilen yağ neden? Çünkü en ünlü sensin. En meşhur sensin. En aranılan sensin. Hiç kimse A zeytinyağı, B zeytinyağı diye yazmıyor tenekesinin üzerine. Herkes ayvalık zeytinyağı.
Ayvalık yazıyor.
50 bin ton ayva. Ben de diyorum ki ya ne kadar şanslı bir bölgeyiz. 50 bin ton zeytinyağı üretiyoruz. Bunu da böylece nükteli bir şekilde belirtmiş.
Tabii çok acı yani bunların denetiminin dediğiniz gibi sıklaştırılması. Zira bir de yılda 140 bin ton mu dediniz tüketim Türkiye için şu an?
Evet o kadar.
140. O kadar. Üretim 200 bin ton desek her yılda 30-32 bin ton ihracata gitse elde bir 30 bin ton açık kalıyor. Yani kayıtsız tüketim ortalarda demek ki yani bu söylediğinize. Kesinlikle. İstinaden. Evet. Dolayısıyla bunlar işte vergisini de ödemeyen, işte marka tescili olmayan, iyi tarım uygulamalarını yapmayan belki de değil mi? Gıda kodeksine de aynı zamanda uymayan, zehir etkisi olan yağlar ortalarda demek ki. Yani ciddi bir rakam bu aslına bakarsanız.
Bakın.
Ve ağır bir yaptırımı olması gerekiyor bahsettiğiniz gibi gerçekten.
Bulabilirseniz, bulamıyorsunuz ki. Öyle bir adres yok. Her şey sahte. Ne? Buradaki Tarım İlçe Müdürlüğümüz vasıtasıyla.
Ciddi biz sıkıntı.
Yani yok. İnternete adam koymuş. Adamın ne yeri belli, ne yurdu belli, nerede dolduğu belli, nereden gönderdiği belli. Adamı bulsak yani bulamıyorsun. Korsan bir çıkıyor A markası diye herhalde 50-100 ton bir satıyor. Ondan sonra B markası diye çıkıyor 50-100 ton satıyor. Ve internette bunlar sürekli dolaşıyor. İnternet yasası da bir garip. Büyük internet satıcıları var. İsim vermeyin ben.
Biliyorsun. Evet.
Onlarda da görüyoruz. Onlara müracaat ediyoruz. Yarım sayfa yazı yazıyoruz. Karşımıza 10 sayfa cevap geliyor. Avukatları vasıtasıyla. İşte şu gerekçelerle, internetin şu suyla, bu suyla, bu suyla biz satarız. Orada da bir gevşeklik var. İnternet yasasında da bir açıklık var ticari anlamda.
Orada da seçici olması, bu coğrafi işaretleri, gıda kodekslerini, iyi tarım uygulamalarını demek ki markaların iyi sorgulaması gerekiyor e-ticaret sitelerinin de.
Şimdi mağazalarda durum farklı. Mağazalarda farklı durum. Bak bir örnek vereyim. Türkiye'nin en önemli mağazalarından birinden biz 3 değişik marka zeytinyağını bütün şubelerinden topladık. Hepsinde topladılar. Ama mağazada satıyorlar. Şimdi internet farklı. Onun da değişik bir yasası var. İnternetin önüne bir türlü geçemiyoruz. Orada yasal boşluk var. İnternet
ticaret satışı. Kısmında.
Evet, yasal bir boşluk. Orayı düzeltmek lazım. Belki oraya bir daha tekrar Ticaret Bakanlığı bu taklit ve tahşişle ilgili yasayla beraber o kısmını bir ele alabilir, tekrar düzeltebilir. Ama mağazalarda sorun yok. Hemen toplattık yani yağları. Tak tak tak toplandı yağlar.
Ve yeter ki tespit edilsin.
Tabii. İlgili mağaza dedi ki alın yağlarınızı. Eğer bundan sonra bize Ayvalık ismini kullanacaksanız biz bundan sonra Ayvalık zeytinyağı coğrafi işaretini ararız. Ha kullanmayacaksan başka bir isimle geleceksen o başka. Ama Ayvalık yağı yazdığın zaman biz bir coğrafi işareti alırız. Çünkü bize ikaz geldi. Biz şeyi ikaz ettik ilgili mağazaya. Dedik bak şu kanunun şu maddeleri gelince avukatımız var tabii. O yazıyor.
Evet.
Bunu da iyi biliyor. Toplandı.
Bir ara Suriye yağları hala herhalde 5-6 yıldır musallattı. Yani onlar da cabasıydı özellikle üretici tarafında evet. Baktığımız zaman. Hani ham yağda bir 4 yıl önce kilogram fiyatı 14 lirayken şimdi herhalde 10,5-11 liralarda falan orada da bir zarar söz konusu. O noktada bir gelişme var mı?
Var.
Tahşiş demişken ona da değinelim.
Bu sene o konuda bir sıkıntı olmaz. Zaten size de yansıyan bir sıkıntı olmamıştır bu sene.
Evet.
Sizin bahsettiğiniz gibi 2 ya da 3 yıl önce işte isim de verelim Afrin bölgesi Suriye'den. gelen yağlar iç piyasaya verildi. Şimdi bir yasa var. Devlet diyor ki Afrin'den yağ alacağız. Neden? Gerekçeleri belli. Eğer biz o bölgeyi desteklemezsek o bölgenin ürününe işte terör örgütlerinin eline geçiyor. Dolayısıyla terör örgütlerinin eline geçmemesi için biz o yağı almamız lazım. Alacağız ama kendi iç piyasasındaki dengemizi de bozmayacağız. Aldığımız yağı direkt ihracata satacağız. Şart buydu. Yani bir evet. gram dahi Mersin serbest bölgesi var biliyorsunuz. Orada. Evet. Yani işte gelecek Suriye'den yağ Mersin'e. Mersin'de serbest bölgede ilgili firmaların zaten ofisleri var. Orada yerleri var. Oradan ihracat yapacaklar. Fakat demek ki bazı ilgili firmalar bu hassasiyeti göstermediler. Bu sene değil ama. 2021'de hiç böyle bir sorun olmadı. 2020'de, 19'da, 18'de, 17'de sizin bahsettiğiniz yıllar ciddi
pandemi
sorunlar oldu.
Pandemi sürecinde de oldu demek ki.
Evet, oldu. Ciddi sorunlar oldu. Bu da çok ciddi şekilde dillendirildi, dile getirildi. Sonra bu sene önlediler o işi ama nasıl yaptılar bilmiyorum. Bu sene hiçbir şikayet gelmedi.
Çok iyi.
O bölgedeki şey de yalnız Hatay bölgesindeki zeytinyağcılar da çok emek verdiler. Çünkü onların da en çok zararı onlar gördü.
Bu tahşiş konusundaki cezai yaptırımların arttırılması gerçekten sevindirici. Yani tespit edilip uygulanmasını diliyorum. Kağıtta kalmaması adına en azından.
Ben sadece hani zeytinyağı da değil, tüm gıda ürünlerinde bunun.
O şüphesiz tabii. Diliyorum. Tabii kesinlikle. Yani konumuz zeytinyağı diye dedim.
Doğru.
Evet, bütün gıda sektöründe özellikle denetimlerin artırılmasını diliyorum. Çok duyuyoruz çünkü. Bu Avrupa Birliği coğrafi işareti konusuna da değinelim. Oradan hasat etkinlikleri ve biraz da UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde Ayvalık çalışmalarına değinelim istiyorum. Yani küresel rekabet de bir yandan gidiyor. İşte Avrupa'da İspanya diyoruz, Yunanistan diyoruz, İtalya deyip duruyoruz. Yani biz de girebilelim o küresel rekabet çarkına.
Bu Avrupa Birliği tescilini ilk başlatan bu konuda çalışmaya ilk gene biz başlattık. Avrupa Birliği tescili alacağız diye.
Ayvalık Ticaret Odası olarak evet başlattık. Bir ilk olarak
bunu Milas başardı. Milas
aldı. Ticaret
Sanayi Odası Avrupa Birliği tescilini aldı ve biz çok sevindik. Çok mutlu olduk. Neden? Çünkü bu tescilin avantajı sizin ürününüzün artık Avrupa Birliği raflarında yer almasının önünü açacak en önemli belge yani. Şimdi biz de istiyoruz ki biz artık malımızı dökme olarak satmayalım. Toptan vermeyelim, bedava vermeyelim. Tabii. Senin kaliteli yağına İtalya alıp kendi sitesine koyup işte şişesini 10 Euro'dan satmasın. Biz satalım bunu 10 Euro'dan. Onun için de Avrupa Birliği tescil alalım. Bu konuda geçen sene özellikle bize çok çalışma yaptım. İnşallah bu çalışmaların da sonuna geldik. Şöyle, bizim 2006 yılında almış olduğumuz tescil belgesi eski bir belge. Dolayısıyla 2006'dan bu zamana kadar kodeksler değişti, asit belirleyici kriterleri değişti. O kadar çok şey değişti ki anlatamam. Ve biz demode kaldık. Bunu değiştirmek için de yeni bir revizyon şarttı. Ege Üniversitesi Gıda Fakültesinden Doktor Fahri Yemişçioğlu Bey'le bir yıl çalıştık. Fahri Bey bizim tescil belgemizi günümüze ve Avrupa Birliği'ne uygun hale getirdi.
Uyarladı.
Tabii ki uyarlarken bunu yazarak değil, defalarca biz kendisine değişik markalarda yağlar gönderdik. Onların istatistikleri, tutumu yapılmışı bir tabii biliyorsunuz bir akademik çalışma.
Uygulamalı çalışmış. Bir süreç, evet.
Ve onu bitirdi. Biz de şu anda teslim ettik. Türk Patent ve Marka Kurumu'na. Önümüzdeki aylarda tescilimiz yenilenecek. Yenilendiği gibi de direkt Avrupa Birliği tescili için inşallah Brüksel'e gideceğiz.
İkinci herhalde Ayvalık mı olacak bu durumda? Milas'tan sonra.
Öne çıkan biziz şu anda.
Coğrafi işareti alan Avrupa Birliği'nden. İnşallah. Ne zaman takribi tamamlanır? Bir öngörünüz var mı?
Şimdi orada minimum 6 ay sürüyor. Biz bunu hızlandıracağız. Bizim Brüksel'de ofisimiz de var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin. Oradan takip edeceğiz zaten. Rıfat Bey kendisi takip edecek. Söz verdi bana.
Evet.
Dolayısıyla
seneye bu zaman örneğin almış olur muyuz?
Kesinlikle.
Ayvalık olarak.
Alırız.
O süreci de tamamlamış olacağız.
Önümüzdeki hasata ABTC ile beraber girelim istiyorum. İsteyim
çok o. Güzel olur. Harika olur. Bir an önce çalışmaların neticeye varmasını diliyorum ben de. Hasat etkinliklerinde geldiğimiz zaman 2020'de yapılmadı pandemi nedeniyle ve bu yıl yapılacağını belirttiniz. 17.sisi mi olacak kısmetse? 16.sisi.
Bir ara verdiğimiz için
16. Doğru. O 2020'de evet. Yapılmadığı için 16. Yani medya ve sektör temsilcileri üretici buluşması gibi bir sektör buluşması aslında. Ve Ayvalık'ın yine ilk olarak başlattığı bir zeytin hasat etkinlikleri bu. Türkiye geneline de yayıldı yayının başında belirttiğimiz gibi. Ne bekliyor bu sene 16. zeytin hasat günlerinde acaba sektörü?
Şimdi 28, 29, 30, 31 Ekim.
Evet.
Tarihimiz. Her yıl üzerine bir şeyler koyarak yapmak istiyoruz biliyorsunuz.
Evet, evet.
2019'da sizin de bahsettiğiniz gibi temamız her hasat bir barış çağrısıydı. Çünkü o yıl barışa çok ihtiyacımız vardı. Biliyorsunuz evet, Türkiye'de evet. Takım sıkıntılar vardı. Biz de bu çağrıyla hasatı birleştirmiştik.
Evet.
Bu yıl temamız, iki tane temamız var. Bir tanesi Ayvalık'ın tüm endüstriyel peyzajıyla beraber. Endüstriyel peyzajda ağaç başlıyor. Efendime söyleyeyim. Ağacın ötesinde anıt ağaçlar başlıyor. Bu ağaçlardan elde ettiğiniz zeytin, zeytinyağı, bunları sıktığınız fabrikalar
evet.
Ve diğer yan sektörlerin tamamı endüstriyel peyzaj konusu içerisine gidiyor. Ayvalık'ta bundan bir dönem önce yine UNESCO'ya endüstriyel peyzaj konusunda müracaat etmiştik. Hatta o çalıştayda ben de bulunmuştum. Geçici listeye alındı. Amacımız hasat etkinlikleriyle UNESCO'yu tekrardan Türkiye gündemine taşıyıp, sadece Türkiye gündemine değil, dünya gündemine taşıyıp Ayvalık'ın UNESCO'da kalıcı listeye geçmesini de buradan sağlamak üzere çalışmalar yapmak. Bu birinci temamız. İkinci temamız ki bana göre çok önemli, iklim krizi. İkinci temamız da iklim krizi. Bunu işleyeceğiz. Bu sadece zeytinyağı sektörünü değil. Tabii ki biz bu açıdan daha çok ele alacağız ama
tabii.
Herkesi ilgilendiren bir tema. Onun dışında sizin de bildiğiniz gibi zeytinyağı pazarımız, sergilerimiz, konserlerimiz, animasyonlarımız, bizim zeytin çekirdeklerimizin konseri. Evet. Onun dışında iki tane panel, bahsettiğim gibi bir UNESCO'yu ilgilendiren, bir de iklim krizi ilgilendiren. Ki biz bu sene Tema Vakfı'yla beraber yapacağız bu paneli de. Onlardan destek alacağız. Sağ olsunlar, onlar merkezleri düzeyinde destek verecekler. Bunu Türkiye gündemine taşıyalım. Zaten Türkiye'de önemli bir gündem oluşturuyor ki mesela ben en son gene EPSO'nun yayınladığı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi diye bir rehber yayınlamış EPSO. Onu inceledim. Çok güzel bir rehber. Bizim sanayicilerimiz de artık bu konuya önem veriyorlar. Bahsettiğim gibi işte şenlik havasında yine tekne gezilerimiz olacak. Yine
Cumhuriyet Bayramı'na da yine denk gelmiş. Ne kadar güzel. Çifte coşku olacak yine Ayvalıklılar için herhalde.
Bayramı
ve katılımcılar için.
Kutlayacağız ve nihayetinde de gelen konuklarımıza değişik hediyelerimiz, ikramlarımız bütün halka olacak. İşte halka değişik alanlarda yemekler, ikramlarımız da olacak. Her yıl olduğu gibi inşallah 4 gün dolu dolu geçecek.
Ve çok güzel.
Bu süreçte de bizler de sektörle ilgili bütün paydaşlarımızı davet edeceğiz. Ve onlarla beraber bu festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festival diyorum, 2019'da biz bunu festivale çevireceğiz. Yani
evet.
2018'e kadar şenlik olarak yapıldı. 2019 yılında Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali ismini aldı. Bu yılda yine Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Festivali olarak gerçekleştireceğiz. Tabii gene diğer ülkelerden de konuklarımız olacaklar. Şu anda da gelmek isteyenler de var. Onları da çalışıyoruz belediyemizle beraber. Bu şekilde gerçekleştireceğiz. Zaten geçen yıl yapamadığımız için bu yıl sektör aç Her gün telefon açıyorlar. Başkan ne zaman yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? İşte stand kiraları ne kadar olacak? Vesaire. Çok da talep var bu yıl. İnşallah daha renkli
Motive de
olur.
edecektir tabii sektörü. Lokomotif oluyor çünkü Ayvalık Hasat Festivali gerçekten.
Neden biliyor musunuz arıyorlar? Çünkü faydasını görmeye başladı. Önceleri zor stand kiralıyorduk. Hadi gelin
Evet.
stand açın, hadi gelin. Ama yıllar içerisinde şunu gördüler. 2019'da buna dair. Ya biz stand açıyoruz, bakıyoruz, işte gazeteciler geliyor. Türkiye'nin değişik yörelerinden insanlar geliyor. Sanatçılar geliyor. Ondan sonra yağ alıyor. Adam telefon kartını alıyor. Açıyor telefonu, diyor ki ya biz sizden yağ almıştık. Bana 2 litre daha, 5 litre daha gönder. Yani bunun katma değer oluşturduğunu gördüm. O yüzden
Tabii.
heyecanlılar. Sadece biz zeytinyağcılar değil, onun yan sektörlerini de
Tabii. Tüm
dahil ediyoruz.
tedarik zincirindeki paydaşlar diyelim ona.
Hepsini dahil ediyoruz. O yüzden dediğim gibi inşallah şu küresel ısınma ve iklim krizi bizi daha fazla üzmezse önümüzdeki dönemler inşallah daha iyi olacak.
Bu pandemi nedeniyle belli bir kısıtlama düşünülüyor mu programda, yoksa gene geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı katılım ve coşkuyla organizasyonu planlamayı düşünüyor musunuz?
Şu ana kadar valilikten gelen bir kısıtlama yok. Çünkü biz biliyorsunuz valilik İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle hareket ediyor. Bir
Tabii.
kısıtlama yok şu ana kadar. Fakat şöyle bir ricada bulunmuştu Sayın Valimiz. Aynı konuda benzer etkinliklerin yakın bölgelerde ve yakın tarihlerde yapılmasın. Daha iyi olur. Yani aynı değil de farklı etkinlikler yapın. Farklı konularda çalışın. Şimdi bu sene hasat Balıkesir'de sadece şu ana kadar bildiğim kadarıyla Erdek'te böyle bir şey yapmıyor. Edremit, Burhaniye yok. Sadece Ayvalık
Evet.
yapacak. Herhalde biz bu sene tek olacağız. Bir kısıtlama olacağını düşünmüyorum.
Güzel. Belediye nezdinde çakışıyordu gerçekten geçtiğimiz yıllarda. Farklı ilçe belediyeleri de aynı tarihe ya da bir hafta sonraya, bir hafta önceye denk gelebiliyordu. O ayrı, ama bir de kurumların, markaların kendine özel yaptığı aktiviteler de aslında bir nevi belediyenin ticaret odasıyla birlikte, işte Ziraat Odası'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir dörtlü organizasyonuyla gerçekleşen hasat günlerini de sanki bir nebze katılım anlamında, davetli çağırma anlamında sekteye uğratıyor mu Mustafa Bey? Her marka kendine özel bir hasat etkinliği yapar oldu son yıllarda benim gözlemlediğim. Yani hasat günleri içerisinde markaların kendi hasatlarını yapmalarından bahsediyorum. Bunun olumsuz yansımalarını gördünüz mü?
Tabii ki öncelikle en büyük olumsuzluk yansıması moralimiz bozuldu. Çok basit. Ya insanları alıyoruz. Evinden alıyoruz. Emin olun. Yani. Uçağa. Getiriyoruz. Uçaktan alıyoruz. Karınca kararınca bütçemize, kalacağı yere.
Evet.
Bütçemiz yettiğince her öğle yemekleri akşam. Bir bakıyorsunuz A firması bizim davetlerimizin 8'ini 10'unu almış. Başka bir yerde yemek yiyor. Bu etik değil. Kelimenin tam manasıyla lütfen hiç kimse üzerine alınmasın. Saygısızlık, emek hırsızlığı. Çünkü ben değişik tarihlerde değişik markaların onlarca hasat etkinliği yapmasının taraftarıyım. Ne kadar çok hasat etkinliği yapılırsa zeytinyağımızı o kadar iyi tanıtırız.
Tabii.
Ama şimdi bakın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi var. Ayvalık Belediyesi var. Ayvalık Ziraat Odası var. Ayvalık Ticaret Odası var. 4 tane kurum el ele vermiş. Hiçbir beklentileri yok. Sektördeki irili ufaklı markalarımızda karınca kararınca yardımda bulunuyorlar. Bütçeyi onlar oluşturuyorlar. Biz de bir program dahilinde bunu gerçekleştiriyoruz. Bu 4 gün bizim bir ve beraber olmamız lazım. Bu 4 günden bir gün önce ya da bir gün sonra ilgili firma eğer hasat yaparsa ben çok mutlu olurum. Çünkü zeytinyağı için bu tanıtımlar o kadar gerekli ki. Markasını da tanıtacak, zeytini de tanıtacak, Ayvalık'ı da tanıtacak. Ama hasat
Elbette.
şenliği içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu tip organizasyonların olması hem hasat şenliğini bölüyor, hem uygun olmuyor, hem de bizim moralimizi bozuyor. Gerçekten moralimiz bozuyor. Acaba
bu konuda bir görüşmeniz oluyor mu markalarla peki? Yani hassasiyet göstermeleri konusunda aynı tarihe en azından denk gelmemesi adına.
Görüşmüyoruz artık. Biz bu sene sözleşmelerin altına yazdık. Şu bahsettiğiniz şey. Bu tarihte hasat etkinliği yapılmayacak. 10 gün sonra yapılmayacak. Yaparsan bizimle sponsorluk anlaşması yapamayacak. Yani bizim evet. Çadırımızda bulunamayacak. Bunu artık sözle değil yazıya döktük.
Ancak o şekilde herhalde.
Ben firmaların yapmış oldukları bütün organizasyonları son derece destek. Ve hepsine de gidiyorum çağrıldığım her organizasyon. Çünkü düşünün ki 20 gün sonra bir hasat daha yapılıyor. Ne kadar güzel ya.
Tabii ne kadar çok yapılırsa zeytinyağı adına, sektör adına o kadar iyi. Ama yani bir bütünsellik arz etmesi ve birinin birini bölmesi, eksiltmesi değil. Bilakis hepsinin birbirine artı değer katacak derecede fazlalaştırması, yükseltmesi gerekir diye düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorum. Ben mesela şuna da karşı, ya biz işte kendi misafirimiz, ya bu hasat 4 günde getirme kendi misafir. 4 günün sonunda getir. İşte biz kendi misafirimizi getiriyoruz, kendi misafirimizi yatırıyoruz. İyi de ben bu 4 kurum burada o kadar büyük bir efor sarf edip bu insanları buraya yığıyor. Kendi misafirimi de 1 hafta sonra getir canım, yani hasat etkinin içinde getirme, değil mi? Haksız mıyım?
Tabii tabii kesinlikle. Bir de geçmiş yıllarda bu kadar böyle bir ayrışma da yoktu açıkçası. Sadece işte belediyeli ticaret odasının organizasyonuyla başlatılan bu hasat etkinlikleri söz konusuydu. Ve bütün medya mensupları, sektör temsilcileri, herkes, üreticiler buluşurdu. Ama böyle bir işte kurumların kendi başına bağımsız organizasyon yapmalarıyla ben çok gözlemliyorum. Yani son birkaç yılda dikkatimi çekmişti. Onun için sordum bu soruyu özellikle. Gerçekten sekteye de uğratıyor gibi. Birbirlerine sanki çok eksi bu sefer. Tam tersi artı beklenirken artı değer katması eksiye düşülüyor gibi geldi.
Hoş olmuyor. Hoş olmuyor.
Güzel. O zaman bu sene böyle bir bütünsellik olması adına da olumlu bir sonuç umarım Hasat Festivali'nden alınır. UNESCO'da bir noktaya daha değinelim. Endüstriyel peyzaj dediniz. Benim bildiğim kadarıyla tek başvuru bu başlık altında şu an UNESCO evet. Dünya Geçici Miras Listesi'ne yapılan. O anlamda bir avantaj diye düşünüyorum. Yani
kesinlikle.
Hızlandırılması kesinlikle. Ve bir sonuç alınması Ayvalık için kesinlikle. Geçici listeden kalıcıya geçmesi adına. 2017'de alınmıştı. Yaklaşık takribi 4 yıl geçmiş geçici listeye alınmasının üzerinden. Tabii ölçütler çok çeşitli herhalde. Hani alanın yönetim planının başta olması ama buna yönelik çalışmaların hızlandırılması neler planlandı? Var mı önümüzdeki süreç içerisinde bir planlama?
Geçici miras listesine 2017'de. Evet. Bundan sonra tabii ki UNESCO nezdinde belediye, özellikle Ayvalık Belediyesi müracaat ettiği için o belediye nezdinde bir takım çalışmalar yaptı, bir takım toplantılar da yaptı. İşte bu hasatla beraber bu süreci hızlandıralım istiyoruz. Çünkü hem hasatımızı yapalım, hem zeytinyağımızı, hem de zeytin ve zeytinyağından kaynaklı peyzajımızı tanıtalım. Hem de bu artık geçici listeden kalıcı listeye giden yolu hızlandıralım istiyoruz. Tabii bunu başta belediye başkanımız çok istiyor. Ve belediye yönetimi de bu konuya hassasiyetle eğiliyor. Ve biz de bu yıl bu temayı işlemeyi, iklim kriziyle beraber işlemeyi çok doğru olacağını, Ayvalık açısından çok doğru olacağını düşündük. Hep beraber karar verdik buna. Oturduk, tartıştık 4 kurum amirleri. Bundan sonra süreç nasıl işler, hangi çalışmalar yapılır veya yapılması gereken hangi eylem planları var, o konuda belediye daha yetkili durumda. O açıdan ben o konuya girmeyeyim. Ama herkes çok istiyor Ayvalık'ta. Artık UNESCO kültürel mirasına girmeyi çok istiyor. Bunu bu şekilde özetleyeyim.
Ayvalık'ta ciddi anlamda turist çeken bir ilçemiz. Nasıl geçirdi pandemi dönemini turizm sezonunda, özellikle bayram sezonunda ve 2021'de?
Kapanma döneminde sizin de bildiğiniz gibi Türkiye genelinde turizm sektörü çok etkilendi. Ayvalık'ta çok etkilendi. Biliyorsunuz geçen yıldan başlayalım. Geçen evet. yıl kapanma Haziran ayında sona erdi. Geçen yıl Haziran'dan Ekim sonuna kadar çok ciddi bir turizm hareketi oldu Ayvalık'ta. Ayvalık belki de son yılların en fazla kalabalığını yaşadı. Ve tüm sektör bundan çok ama çok olumlu etkilendi. Esnaf para kazandı. Turizmci pandemi sürecinde kaybettiklerini kazandı. Onun evet. üstüne de artılar koydu. Ve süreci atlattık. Hasarsız diyemesem bile az hasarlı atlattık. Bu yılsa yine geçen yıl olduğu gibi tüm tesislerimiz dolu. Hala bize sezon devam ediyor bakın. Özellikle İstanbul'un Ayvalık'a yakınlaşması hem karayoluyla hem deniz yoluyla hem hava yoluyla. Hafta sonu turizmini de burada sadece yazın değil 12 ay hareketler. Turizm Tabii. sezonumuz uzadı. Artık eskisi gibi işte 45 gün sezonumuz falan yok. Mayıs'ta başlıyor. Yani %40'lar, %50'ler. İşte Haziran'da 60 doluluk oluyor. Temmuz, Ağustos %90-95 oluyor. Eylül, Ekim gene 60'lar, 50'ler. Bunu topladığınız zaman artık nereden baksanız bir 3-3,5 aya varan bir doluluktan söz ediyorum. Ayvalık bu açıdan çok şanslı. Çünkü çok tercih edilen, çok aranılan bir bölge haline geldi. Sadece günlük, haftalık turistik gezilerle değil, artık yerleşmek için de, kalmak için de, ev almak için de. Ayvalık'ta şu anda ne kiralık ne satlık ev yok. Bulamazsınız. O kadar çok talep var. Bu konuda iyi. Turizm sektörü bence pandemi sürecinden sonraki 2 yılı gayet iyi geçirdi. Ben de bir turizmci olarak buna şahidim. O açıdan kazanç açısından sıkıntı yok ama başka sıkıntılar var. Tabii altyapı yapı sıkıntılarımız var, hijyen sıkıntılarımız Mutlaka. Var, otopark sıkıntılarımız var. Ama sektör para kazandı. O şekilde evet, özetleyebilirim.
Özellikle altyapı sorunları epeydir söz konusu ve ciddi anlamda bir sistematik çalışma gerekiyor köklü bir sonuç alabilmek ve yaşamamak için. Ayvalık'ın farklı bir dokusu var gerçekten. Tabiat farklarıyla, işte zeytin ağaçlarıyla, tarihi ve kültürel değerleriyle, turizmiyle gerçekten 12 ay yaşayan bir tabii, kent, ilçe. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte bu anlamda pandemi de tetikleyecektir. Bakın şehir merkezleri de yavaş yavaş bu uzaktan çalışmayla boşalmaya başladı. Ciddi yatırım da alacağını düşünüyorum. Var mı bu süreç içerisinde gelen ciddi yatırımlar düşünülen Ayvalık'a?
Var zaten. Yapılan da var. Devam eden de var. Gelen de var. Bizdeki evet. yatırım genelde hani böyle büyük tesis bazında olmuyor. Daha çok butik tarzda daha çok 10 odalı 20 odalı çok fazla otel yapıldı. Çok fazla. Evet. Sayamam yani. Çok fazla tesis yapıldı. Özellikle Cunda'da çok evet. fazla tesis yapıldı.
Kırlangıç Zeytinyağı Fabrikası ile ilgili bir çalışma vardı, bir proje. O ne oldu? Herhangi bir gelişme söz konusu mu? Aklıma geldi şu an sayarken tek tek böyle siz konuşurken.
Evet. Biliyorsunuz orada bir reklamasyon alanı oluşturmak istiyor belediye.
Evet.
Alışveriş merkezleri, kongre merkezi, işte sergi salonları, işte insanların yemek yiyebileceği alanlar vesaire güzel bir alan oluşturmak istiyor. Orayla ilgili de bir firmayla anlaşıldı. Bu yıl çok hızlı çalıştılar, ciddi çalışıyorlar. Sizin gördüğünüz zamandan bu zamana kadar siz inşallah hasata bekleriz, gelirseniz.
İnşallah.
Farklı olduğunu görürsünüz. Ciddi çalışma devam ediyor.
Orası çok da güzel.
Halkın hizmetine açılacak. Çok güzel bir tesis. İnşallah kısa sürede biter. Halkın hizmetine açılır.
Zeytin, zeytinyağı ve turizm ayağı Ayvalık'ımızın evet. gerçekten öne çıkan iki sektörü. Gastronomi yine aynı şekilde. Yani evet. lezzet diyarı Ayvalık. Evet. Zeytinyağından da mütevellit. Hı hı. Dolayısıyla da çok keyifli. Yıldan yıla önemi ve itibarı da diliyorum artan derecede devam etsin. Ama ben tekrardan zeytin zeytinyağına konuyu getiriyorum ve iyi bir planlamayla diyorum bağlayalım konuyu. İyi bir devlet desteğiyle ve devlet politikası oluşturma konusunda belki bu hasat günlerinde böyle bir karar da çıkar. Tetikleyici yine öncü olan Ayvalık.
İnşallah.
Hasat günlerinde coğrafi işarette öncüydü. Belki bu konuda da çalışmaların canlandırılması, hızlandırılması ve artık bir sonuca ulaştırılması adına bu hasat festivali bir yine öncü olabilir. Böyle bir karar da belki çıkabilir.
İnşallah Tarım Bakanımızı davet edeceğiz. Gelirse inşallah kendisine burada Bekir Bey'e söyleyeceğiz, Park Demirli Bey'e.
Çok iyi olur. Evet. En azından belki başlatmış da oluruz Ayvalık olarak. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Sizin de dördüncü seneniz mi oluyordu Ticaret
evet,
Odası Başkanlığı'nda? Evet. Epey ciddi çalışmalar yaptığınızı da biliyorum ama onlara da hiç değinemedik.
Evet.
Kalkınma ajanslarıyla
başka bir
projeleriniz var.
Hatta.
Devam eden, süre gelen. Onları da bir sonraki inşallah,
İnşallah.
Görüşmelerimizde nasılsa yapıyoruz.
Evet, ben bir konuya müsaade
paylaşırsınız.
Bir iki
Buyurun.
Dakikanız varsa.
Tabii.
Odayla ilgili çalışmalar, projelerimiz, diğer konular, onlar çok uzun bir zaman sürecinde yine
Çok kısa
inşallah.
Bahsedin isterseniz, onları da geçmemiş olalım.
Onu bahsetmeyeceğim. Ben bir konuya
Peki.
Dikkat çekmek istiyorum. Herkesin son yıllarda dikkatini çeken konu iklim krizi.
Evet, evet.
Bunu özellikle her platformda dile getiriyor. Küresel ısınmanın sonuçlarını. 30 yıl sonra, çok uzak değil, böyle giderse 30 yıl sonra bu iklim krizinin bir yaşam krizi haline gelecek. Ben buna yaşam krizi diyorum.
Evet.
Haline geleceğini. Ve bunun için de herkesin üzerine düşen ne varsa, özellikle sanayi ülkelerinin yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Ve şu Paris İklim Anlaşması'na da, bilmiyorum Amerika imza attı mı? Herkesin imza atmasını diliyorum. Türkiye'de de kendi bölgemizde de son yıllarda gördüğümüz olumsuzlukların da nihayete ermesini diliyorum. Bu da ayrı bir şey konusu, mülakat konusu. Bunu da
Kesinlikle.
Böylece kısaca değinerek size teşekkür ediyorum.
Hem mülakat konusu hem de uygulamaları yapmak adına bu yeşil mutabakat kriterleri çerçevesinde artık hem firmaların hem kurumların hem belediyelerin hem resmi hem özel bütün kurumların bence bir an önce harekete geçmesinde fayda var. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünyada bırakabilmemiz gerekiyor çünkü böyle bir sorumluluğumuz var onlara karşı. Çok teşekkürler. Ağzınıza
Ben
sağlık.
teşekkür ederim.
Hem sektörü değerlendirmiş olduk hem hasat etkinlikleri, festivale dair bilgiler aldık ki keza UNESCO Dünya Mirası Listesi Ayvalık Belediyesi'nin başlattığı, siz de destekçisisiniz Ticaret Odası olarak. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için.
Ben teşekkür
Önümüzdeki
ederim.
günlerde tekrar yeni bilgiler oldukça sizleri dinlemeye devam ederiz. İyi çalışmalar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.